Toplam TRT Genel Müdür Yardımcısı. Bacanağı TRT'de işe giriyor. Kayınbiraderi işe giriyor. Onun eşi işe giriyor ama onun haberi yok. Ondan sonra ne yapıyorlar? Mesela kapısını çalıp şey mi yapıyorlar? Sürpriz! Biz de TRT'de başladık. Adana'da bir YouTuber arkadaşını direğe bantla bağlamış. Tokat atan 1 lira, kafasında yumurta kıran 5 lira kazanır demiş. İstanbul Beyoğlu'ndan gelen bir haber var mesela. Beyoğlu'nda Filistinli turistin telefonunu çalan Tunuslu yakalandı. İşte Beyoğlu'nun geldiği durumu en güzel anlatan.
Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet hafta içi her sabah saat 7'den 9'a Türkiye'nin en kafa radyosunda.
Daiki, tasarruflu güçlü kombi. Daiki, çok verimli, çok güvenli.
Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet başlıyor.
Kafa Radyo'dan hepinize günaydın. Yeni günün sabahı, günlerden Perşembe. Tarih 27 Ocak. Soğuk bir İstanbul sabahından ve elbette karanlık bir İstanbul sabahından sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına.
Bak yine.
Günlerdir devam eden kar yağışı artık bugün itibariyle sona eriyor. Buralarda en azından. Bir miktar daha soğuk hava sürüyor. Yarınla birlikte sıcaklıkta biraz artış var. Bu sabah yine muhtemel buzlanma tehlikesi birçok yerde söz konusu. Aman dikkat.
Aldı beni benden.
nasıl? Epey buzlu ve kaygan bir sabaha başlıyoruz.
Alsam bile üzmez beni son nefesimi. Kalbimin tam ortası yangın yeri. Gözleri gözlerime değdiğinden beri. Bak yine düştüm bir derde. Eğer varsa bana söyle bir çaresi. Yok mu bir yolu alıp sarsa beni şöyle sımsıkı. Dokunmam ona ben durup baksa bana öyle. Ah bu aşk aldı beni benden. Nasıl desem hani böyle. Saçlarıma değdiğinde elleri. Alsam bile üzmez beni son nefesimi. Kalbimin tam ortası yangın yeri. Gözleri gözlerime değdiğinden beri. Saçlarıma değdiğinde elleri. Alsam bile üzmez beni son nefesimi.
İstanbul'da dün kamu çalışanları yine idari izinli sayılıyordu. Ancak bugün artık o izin bitti. Üniversitelerde pazartesi gününe kadar eğitime ara verilmişti. O uygulama devam ediyor. Yine kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malül, engelli ve hamileler bugün yine izinli sayılıyorlar. Onun haricinde artık hayat normale dönüyor diyebiliriz bugün itibariyle. Ama dediğim gibi buzlanma bu sabah yine birçok yerde sıkıntı yaratacakmış gibi görünüyor. Nitekim sadece İstanbul'dan değil birçok kentten mesajlar geliyor. Ankara eksi 12 an itibariyle mesela. Semtine göre değişiyor tabii. Eksi 12, eksi 14, eksi 15 olan var Ankara'da. Karadeniz'i baştan aşağı. İzmir eksi bir. Sokaklarda doya doya. Eyvallah dertlere. Eyvallah neşeye. Terk edip de gidene. Gelene de eyvallah. Eyvallah dertlere. Eyvallah neşeye. Özledim çok ailemi. Özledim akrabalarımı. Görmek isterim eski dostları. Özledim ben hayatımı. Eyvallah dertlere. Günleri geride bırakıyoruz. Dediğim gibi bugünden sonra hava açmaya başlıyor. Evet, soğuk devam ediyor bir yandan ama bir yandan sıcaklıklarda bir miktar artış olunca gündüz özellikle bu karlar eriyecek. Şimdi o gri, tuhaf, çamurlu günler bizi bekliyor bir miktar. Şu geride bıraktığımız günlerde yaşananlarla ilgili elbette konuşacağız.
Eyvallah dertlere.
Çünkü mesele gerçekten acayip bir noktaya doğru gitti. Şu İstanbul meselesi ve İstanbul'u kaybetme meselesinin geldiği noktayı hep beraber görüyoruz. İşte troll ordularının sosyal medyada yönetmeye çalıştığı bir algı durumu bir taraftan. Bir taraftan yandaş medyada yazılanlar, çizilenler, yapılanlar. Neyse, bunlarla ilgili konuşuruz. Çünkü mesele aslında çok basit. Yani insanların nerelerde mahsur kaldığına şöyle bir baktığımızda sorumlunun kim olduğu çok net bir şekilde anlaşılıyor. Yani bir ihmal varsa o ihmalin sorumlusunun kimler olduğu net bir şekilde görünüyor aslında. Ama işte kimse o konuya değinmiyor. Bir de şöyle şeyler de var. Mesela özellikle iki telli de Başakşehir tarafında, Tem'de Mahmut Bey tarafında çok fazla mahsur kalan vardı bu kar yağışında. İşte tam da o sırada bir alışveriş merkezi, hem alışveriş merkezindeyken bu kar fırtınasına yakalananlara, hem de civarda araçlarında kalanlara mesela kapılarını açmış, gece boyunca açık kalmış. Yaklaşık 3000 kişi bu alışveriş merkezinde, ki alışveriş merkezi Mall of İstanbul, bu arada söyleyelim neresi olduğunu. İçeride mahsur kalanları, dışarıda yine o bölgede mahsur kalıp araçlarından gelenleri kabul etmiş. Yaklaşık 3000 kişi alışveriş merkezinde misafir olmuş. İşte yeme içme alanları, koltuklar, mescitler sabaha kadar misafirlere tahsis edilmiş. Çorba ve kumanya dağıtımı yapılmış. Otoparklara mesela arabalar alınmış. Geceyi otoparklarda arabalarında geçirenler olmuş. En azından böyle dayanışma haberleri de var. Bunlar güzel. Böyle hassas davrananlar, insanlara yardımcı olanlar var.
Yeniden doğmak, yine deli olmak. Uçuver gönlüm,
ne güzeldi,
hey. Uçuyor olmak. Bilsen ne hallerdeyim, göz göre göre göze geldik. Göz bebeğim sensiz günlerde, gecelerde sanki seninleyim. Bilsen ne hallerdeyim, göz göre göre göze geldik. Göz bebeğim.
Hadi madem içimiz böyle ısındı bu haberi duyunca, bir haberde Çanakkale Gelibolu'dan, Gelibolu'da açık unutulan marketten aldıkları ürünleri kameraya gösterip ücretini bırakıp gitmiş insanlar. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Kavakköy beldesinde bir market işletmecisi tarafından açık unutulmuş. Yani kapıyı kapatmadan ya da tam olarak kapatmadan gitmiş market sahibi. İki çocuk annesi Zeynep Ağırman 10 yıldır işletiyormuş bu marketi. 19 Ocak'ta saat 13 sıralarında muhasebe ve özel işlerini halletmek üzere ilçeye gidiyor. Gelibolu'dayken de bir belediye personeli açık unuttuğu marketine girildiğini, yerlerde para olduğunu söylüyor. Bunun üzerine Zeynep Ağırman marketinde hırsızlık olayı meydana geldiği şüphesiyle yeğenini arıyor. Yeğeni hemen markete gidiyor ve güvenlik kameralarını inceliyor. Güvenlik kamerası görüntülerinde saat 15 ile 17 sıralarında meydana gelen olayda markette kimse olmadığı sırada iki kişinin geldiği görülüyor. Bir süre içeri bakan ve kimseyi göremeyen iki kişi işte cips, çekirdek, böyle naneli şeker, su, gazlı içecek falan bunları aldıktan sonra toplam 28,5 lirayı güvenlik kamerasına gösterdikten sonra kapı girişini bırakıp ayrılıyor. Bir süre sonra gelen kişi de yine içecek ve su alıyor. Sonra bakıyor markette kimse yok, onları geri bırakıyor. Sonra alışveriş yapanlar da yine paraları kapıya bırakıyorlar alıp.
Seni özleye, özleye, kalbimi avuttum çiğ tanem. Seni söyleyin, söyleyin. Kendimi unuttum bir tanem beni.
Var var böyle insanlar var.
Bir tanem gönül.
Evet, açtığımız her televizyondan, okuduğumuz her mesajdan kötülük fışkırıyor gibi geliyor bize ama hala böyle iyi insanlar olduğu için zaten bu memleket ayakta duruyor. Başka türlü değil, nasıl olacak?
Korkardım gideceğimden. Şimdi yar nerede, hani yar nerede diye düşer oldum pencerelerden. Seni yar diye koynuma aldığımdan deli korkardım gideceğimden. Şimdi yar nerede, hani yar nerede diye düşer oldum pencerelerden.
Bu sebepten sen gece gel ya da bu gece gel. Ya bu gece gel ya da bu gece gel. Ya bu gece gel ya da bu gece gel. Ya bu gece gel ya da gelir ecel. Ya bu gece gel ya da bu gece gel. Ya bu gece gel ya da bu gece gel. Ya bu gece gel ya da bu gece gel. Ya bu gece gel ya da gelir ecel.
Nihat Bey, dün yoktunuz. Sessiz olmuyor. Şimdi dün sabahla ilgili ve önümüzdeki günlerle ilgili bir açıklama yapayım hemen kısaca. Şu anda da öyleyim aslında. Bayağı böyle bir ciddi sıkıntılı bir süreç geçiriyorum. Ağrılar falan fena. Böyle ağrı kesicilerle falan ayakta duruyorum.
Aşk saklanmıyor.
Pazartesi günü küçük bir operasyonla umuyorum bu sıkıntılardan kurtulacağım. O nedenle dün sabahki ağrılar hakikaten çok şiddetliydi. Hatta gecesi fenaydı. Ondan dolayı yayına çıkamadım. Bakmayın bugün de öyle yine ağrılı falan geçiyor ama. Yani işte pazartesi, salı. Muhtemelen burada olamayacağım ama o operasyonla kurtulmuş olacağım herhalde. Şu kör olası taşlardan. Arkadaş.
Dan beri korkardım gideceğinden. Şimdi yar nerede, hani yar nerede diye düşer oldum pencerelerden. Seni yar diye koynuma aldım. Dan beri korkardım gideceğinden. Şarkılar nerede, hani çok severek, hani söylerdik incelerimden.
Yalnız Ankara bu sabah gerçekten kakırdıyor ya. -15, -16 falan geliyor.
Bu gece gel ya da bu gece gel. Ya bu gece gel ya da gelir ecel. Ya bu gece gel ya da bu gece gel. Ya bu gece gel ya da bu gece gel. Ya bu gece gel ya da bu gece gel. Ya bu gece gel ya da gelir ecel.
Peki bugün artık kamuda idari izin bitmiş oldu. Acaba sabah trafiğine etkisi nasıl oldu? Hemen dönelim trafiğin durumuna bir bakalım. Radyosunda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. Perşembe gününün sabahındayız. 7.30 oldu saat.
Söyle söyle fani dünya dert kümümüzün.
Karlı günler, fırtınalı günler, yollarda kalanlar. Bir yandan da tabii aynı zamanda bu sıkıntıları çekmeyip karın tadını çıkaranlar. Ki Türkiye'nin de farklı yerlerinden gelen acayip görüntüler var. İşte İstanbul'da mesela Beyoğlu'nda tam da o yoğun kar yağışının olduğu akşam yollarda kapanınca atla gezmeye çıkan birinin görüntüleri vardı mesela. Evet evet, bayağı bildiğim Beyoğlu'nda arkadaş ata binmiş. İşte kardan etkilenmeden bayağı böyle geziyorlardı. Erzurum'da mesela arabanın arkasına bağladıkları lastikle rafting yapanlar vardı. Onu gördünüz mü bilmiyorum. Ki snowboard yapan da vardı. Onu da görmüştük de.
Söyle, söyle,
rafting yapanı lastikle. Onu da Erzurum'da gördük. Elazığ'da bir berber müşteri bulamayınca yaptığı kardan adamı tıraş etmiş mesela. Tabii kimse sokağa çıkmayınca, gelen giden olmayınca canı sıkılan esnaf, ki dükkanını kapatan da vardı çoğunlukla. Bari elektrik harcamayalım diye birçok restoran, birçok dükkan da kapalıydı bir iki gündür. Elazığ'da bir berber sabah erken saatlerde iş yerini açarak müşteri beklemeye başladı. Berber uzun süre beklemesine rağmen müşteri bulamayınca dükkanın önüne kardan adam yaptı. Kardan adamın baş kısmını odundan saçlarla süsleyen berber daha sonra saç ve sakal tıraşı yaptı. Odunları nasıl kesti? Makasla değildir herhalde yani. Sakarya'da bir vatandaş kardan adamlarla cemaat oluşturdu. Musalla taşındaki kardan cenazenin namazını kıldırdı. Demek ki fazla kar da bir yerden sonra artık 100 kişilik grup kar topu savaşı yaptığı haberi de var mesela. Bursa Uludağ Üniversitesi'nde kampüste toplanan öğrenci, akademisyen ve personellerden oluşan 500 kişilik grup kar topu savaşı yaptı. Öğrencilerden Özgecan Budumlu, sınavlardan sonra çok iyi geldi, güzel bir etkinlik oldu dedi. Hocalar falan da katılmışlar yani sınavlardan sonra. En zor soruları soran hoca demek ki bayağı bir kar topu yemiştir diye tahmin ediyorum. Eğlenceli anların yaşandığı etkinlikte öğrenciler halay da çekti. Öğrencilerin kar topu savaşı drone'la havadan da görüntülendi. Hayret, üniversite yönetimi... Muhtemelen rektörün falan haberi yoktur, ben sana söyleyeyim yani bu... Üniversitede 500 kişi bir araya gelecek, beraber kar topu oynayacaklar, halay çekecekler falan. Hava bu kadar soğuk olmasa mümkün değil, müsaade edilmez. Soğuk, o yüzden müdahale etmemişlerdir. Günlerdir devam eden İstanbul tartışmasına. Bu İstanbul meselesi gerçekten de hani böyle mal bulmuş mağribi derler, bilirsiniz. İstanbul'u kaybeden AKP'nin böyle can simidi gibi sarıldığı bir konu haline geldi. Mevzu abarttıkça abartıldı. İşte AKP il başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne hedef aldı. Zaten hemen başlangıçtan itibaren meselenin bu kadar köpürtüleceğini çok net bir şekilde biliyorduk. İşte çöküş öyküsüne şahitlik ediyoruz falan dedi AKP il başkanı. İstanbul'da çöküş öyküsü varmış bak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin çöküş öyküsüne şahitlik ediyoruz diyor AKP il başkanı. İşte o öyle konuştu. Bakanlar makanlar falan böyle İmamoğlu'na habire laf yetiştiriyorlar. Belediye başkanının saat 18'de işte şeydeki Rumeli Kavağı'ndaki kahramana gidişi, orada İngiliz Büyükelçi ile buluşmasının görüntüleri, üstelik MOBESE görüntüleri, yani emniyetin ulaşabildiği görüntüleri basına servis edildi. Bu görüntüler paylaşıldı falan. Halbuki çok basit bir araştırmayla bütün gece boyunca sosyal medyayı takip ederek bile İmamoğlu'nun evet yani bir saat mesela orada olduğu, ki bence orada olması da bu böyle bir kar yağışı sırasında doğru olmayabilir. Ama bütün gece sürekli böyle dışarıda olduğu, operasyonları yönettiği, hatta canlı yayınlar yaptığı bile görülebiliyor. Yani bunu çok basit bir sosyal medya araştırmasıyla bile görebiliyorsunuz. Hiç öyle MOBESE görüntülerine falan ihtiyaç yok yani. Fakat daha acayibi şu, şimdi gece boyu bu yaşananları takip eden birisi olarak... yıllardır yayın yapan ve İstanbul'da nice felaketin AKP yönetimi tarafından, AKP tarafından yönetilirken İstanbul yaşandığına şahit olmuş birisi olarak şunu çok net biliyorum. Bu kar yağışında mahsur kalan insanların mahsur kaldığı yerler belediyenin sorumluluğunda olan yerler değil, büyük çoğunlukla. Çok basit, çünkü bak şimdi... Nerede kaldınız mesela, hiç bilmiyorsunuz diyelim ki, bu konuda hiç fikir sahibi değilsiniz. İstanbul'da nereler acaba kimin sorumluluğunda, böyle bir liste var. Bakın diyor ki Çayırova'dan Büyükçekmece'ye kadar olan D100 karayolu, yani E5 ve yan yolları ve 39 ilçedeki ana caddeler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda. Bu 39 ilçedeki ara yollar, ara sokaklarsa ilçe belediyelerinin yetki alanında. TEM Otoyolu Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda. Basın Ekspres, Mahmut Bey Gişeler, İstoç Güzergahı da yine Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda. Çok ama... Anadolu Otoyolu ve Avrupa Otoyolu'nda oluşan ve kar yağışından en çok etkilenen Kuzey Marmara Otoyolu da Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi'nin sorumluluğunda. Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi'nin yatırımcıları Kalyon, Cengiz İnşaat, Limak, Kolin, Pak Yatırım, RSY İnşaat, Kuzey Çevre Yolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün sorumluluğu da IJA konsorsiyumuna ait. Temel bilgi bu. Yani nereden kim sorumlu? Belli. Peki nerelerde kaldı insanlar? İstanbul'da bu kar yağışında nerede kaldı insanlar? Şimdi sorumluluk alanları belli. En çok nerede kalmış insanlar? Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda olan yerlerde ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun işletmeciliğini yaptığı yerlerde kalmışlar, değil mi? En çok oralarda kalmışlar yani, bu İCA konsorsiyumuna ait olan yerlerde kalmışlar. Bak bu kadar bariz, bu kadar net, bu kadar iyi görünüyor. Hadi bunu geçtik. İşte anlatıyorlar, vay efendim İstanbul öyle miydi, İstanbul böyle miydi, bak şimdi gördün mü çöküşe geçti, insanlar yolda kaldı. Ya arkadaş, geçtim 2004 senesi, 2004 yılı ben yayındayım. 2004 yılında yaşanan kar yağışını hatırlıyor musunuz? 2004 yılında yaşadıklarımızı kim yönetiyordu 2004 yılında İstanbul'u, bir düşünün bakalım. 2004 yılında bırak Kuzey Marmara Otoyolu'nu, o zaman Kuzey Marmara Otoyolu yok. Bırak TEM'i, Haliç'te kaldı insanlar, Haliç'te. Haliç rampasında, Haliç Köprüsü'nde insanlar kaldılar kar yağışından, buzlanmadan dolayı. Arabaların içinde çocuğuyla kalan, feryat figan bağıran, ağlayan annelerle babalarla telefon bağlantıları yaptım ben. İstanbul'da Haliç'te kaldı insanlar, Haliç'te. Yine İstanbul'da okullar tatil edilmediği, geç tatil edildiği için bir tane çocuk donarak öldü okulundan dönerken, hatırlıyor musunuz siz? Kim yönetiyordu o zaman İstanbul'u? 2004 yılı. 2004 yılında yaşadık biz bunu ya. Sonrasında yine kar yağışlarında yine benzer şeyler yaşamadık mı? 6 saat, 12 saat, 18 saat insanlar yollarda kalmadılar mı? Basın Ekspres yolunda 32 tane insan hayatını kaybetmedi mi? Kim yönetiyordu İstanbul'u o zaman diye kimse sormuyor. Ha, tamam, bir genel hafıza kaybımız var. Çok şükür de.
İki ceylan yavrusu, biri sensin biri ben. İki ceylan yavrusu.
Aslında burada temel problem, yani en başta işin sıkıntı yarattığı nokta ve bütün bu yolların kilitlenmesine sebep olan Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda olan yerlerde doğru düzgün çalışma yapılmaması. Ve biz biliyoruz ki karayollarının karla mücadele işlerinde de mevzu yine özelleştirildiği, taşerona verildiği için, Karayolları Genel Müdürlüğü bu işi de özelleştirdiği için aslında bunlar yaşanıyor. Sadece İstanbul'da değil, daha yakın zamanda Antep'te yaşananları hatırlayın. Ya İstanbul'da, burada burnumuzun dibinde, bir de İstanbul'da olduğu için, bir de İstanbul tabii cız olduğu için mevzu bu kadar büyütülüyor, ama Gaziantep'te yaşananlar ne olacak? Orası kimin sorumluluğundaydı? Kimin yüzünden kaldı orada araçlar? Bakın, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Ankara ve İstanbul arasındaki 917 kilometrelik D100 karayolunda, yani E5'te kar ve buzla mücadele işini bir şirkete ihale ettiği ortaya çıkmış. Bir günden Mustafa Bildirici'nin haberine göre kentleri birbirine bağlayan yollardaki çalışmalar etkisiz kalınca çok sayıda yurttaş yollarda kaldı. Onu biliyoruz zaten.
Biri kız, biri oğlan.
Karayolları Müdürlüğü'nün, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 2 Ağustos 2021'de 14. Şube Şefliği ve 17. Şube Şefliği sorumluluğunda bulunan devlet ve kent yollarının rutin bakımı ve onarımıyla kar ve buz mücadelesi yapım işi için ihale düzenlediği bildirilmiş. 44 şirket teklif vermiş, 25 teklif geçerli sayılmış. İhale Bursa merkezli CETA İnşaat isimli şirkete verilmiş. 61 milyon liraya. Yani karayollarının bu işte uzman olan çalışanları, ekipmanı, işçileri, onlar kullanılmıyor. O da özelleştiriliyor. Neyse, bu şu kar yağışı sorumluluk ve insanların gördüğü zarar meselesine geri döneceğiz. Çünkü hemen yanı başımızda mesela Yunanistan'da da benzer bir durum yaşandı. Ama Yunanistan'da yaşanan kar yağışı, mahsur kalan insanlar ve sonrasında yaşananlar bizden çok farklı. Hem de epey bir farklı, onunla ilgili konuşacağız. Ama çok daha büyük bir problemimiz, çok daha büyük bir sıkıntımız var bizim. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş hadiselerden bir tanesini yaşıyoruz. enerji sıkıntısı, enerji kısıntısı sebebiyle üretimin durması, fabrikaların işlemez hale gelmesi, ki bu asıl konuşulması gereken konu bu. Asıl konuşulmaması istenen konu da bu aslına bakarsanız. O nedenle bulunan her fırsat, yani gündemi değiştirmek için bulunan her fırsat çok böyle acayip değerlendiriliyor farkındaysanız iktidar tarafından. Halbuki bu çok önemli bir mesele. Şimdi Enerji Bakanı'nın açıklamalarını takip ediyoruz. Enerji Bakanı sanayicilere diyor ki doğalgaz için 10 güne ihtiyaç var. 10 güne ihtiyaç varmış doğalgaz için. Daha 10 gün diyor, böyle diyor, devam edeceksiniz diyor. Hani 3 gündü? Yani 3 gün kesinti olacaktı. Şimdi 3 gün, 1 hafta oldu. 1 hafta 10 gün oldu. Yani bu kısıntılar böyle devam edecekmiş gibi, kesinti, elektrik kesintileri, doğalgaz kesintileri böyle devam edecekmiş gibi görünüyor. Ya peki iş konutlara verilecek olan doğalgazda böyle bir kesintiye doğru giderse o zaman ne olacak? Şimdi bu konuyla ilgili Diken.com.tr'de Ayşegül Kasap'ın bir haberi vardı. Okudunuz mu bilmiyorum. Orada bayağı güzel bir derleme yapılmış, ne yaşadığımızı anlatan. Ve sektörü yakından bilenler, enerji piyasasını iyi takip edenler, ucu ucuna doğalgazla idare edildiğini, eğer doğalgaz, yani Türkiye'ye gelen doğalgazın basıncında bir düşüş olursa ülkenin kitleneceği uyarısında bulunuyorlar. Böyle bir felakete doğru gidiyoruz. İran teknik arıza gerekçesiyle Türkiye'ye 10 gün boyunca doğalgaz akışı sağlayamayacağını duyurmuş. Bunun üzerine BOTAŞ alınan gaz miktarını 17 Ocak itibariyle 3'te 1 seviyesine düştüğünü, 20 Ocak itibariyle de sıfırlandığını açıklamıştı. Bunun üzerine Türkiye genelindeki OSB'lerde 72 saat elektrik kesintisi uygulanacağını söylemişti. O 72 saat uzuyor gördüğünüz gibi. Şimdi soğuk hava koşulları sebebiyle günlük tüketimde çok ciddi bir artış var. İran gazının kesilmesiyle beraber arzın 250 milyon metreküp'e indiğini belirten bir kaynağa göre 250 ila 285 arasında bir açık oluştu. Şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Şu anda doğal gaz kıtlığı var demiş. Kaynak enerji krizinin perde arkasını da şöyle anlatmış. Bu tamamen bir yönetimsizlik. Kötü yönetimden kaynaklı bir şey. Çünkü kışın geleceği belli. Bazı kontratların yenilenmesi gerektiği belli. Ama şimdi burada masaya oturulduğu zaman iki tarafta pazarlık yapıyor. Ankara orada bir risk aldı ve mevcut doğalgazla ucu ucuna idare etmeye çalışıyorlar demiş. Şimdi ne kadar ucu ucuna devam ediliyor buna? Bakınız onu da şuradan anlıyoruz. Şimdi bu depolar var ya, zamanında yapılan depolar ve bu depoda bekletilen gazlar. Bu gazlarda, bu gazlarla ilgili de depoda gaz yok falan tartışması vardı. Konuyu gündeme getirdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la bir basın toplantısı yaptılar. Dün değil, ondan önceki gün. İşte o basın toplantısında Ocak 2018'de %73, Ocak 2019'da %72, Ocak 2020'de %60 olan doğalgaz depolama tesislerindeki doluluk oranının Ekim 2021'de %54, Ocak 2022'de %32 olduğunu söyledi. Yani o depolarda da gaz çok az. Üstelik o depodaki gazın da böyle hani sadece İstanbul'un tüketimine bile yetmesi çok mümkün değil. Şimdi bu var olan depolar neden doldurulmuyor? Bakın depolarda da gaz yok açıklaması yapınca, bu açıklamanın hemen sonrasında BOTAŞ ve EPİAŞ sitelerinde Silivri ve Tuzgölü doğalgaz depolarındaki stok miktarını günlük olarak gösteren verileri kaldırmışlar. O kendi sitelerinde, o doğalgaz depolarında ne kadar gaz olduğu görünüyormuş. Bu açıklamadan sonra o veriler de kaldırılmış. Onu da göremiyorsun artık yani. Peki ne oluyor böyle olunca? Mesela çimentoda üretimin uzun süre durma korkusu başlamış. Nasıl etkileniyor doğalgaz olmayınca? Enerji tüketiminde ikinci sektör konumunda olan çimento fabrikalarının doğalgaz kesintileri sebebiyle büyük bir bölümünün üretime ara vereceği belirtilirken, fırının içindeki tuğlaların dökülmesi nedeniyle bozulan bir fırının 9 aya kadar üretimden kopabileceği söyleniyor. Düşün ki mesela 9 ay boyunca çimento krizi var memlekette. Şimdi iş buraya doğru giderken burada da belli ki bir plansızlık, bir programsızlık, bir yönetim acziyeti ki konuşmuştuk geçen gün hatırlayacaksınız. İşte bundan bir sene önce Enerji Bakanı'nın açıklaması böyle göğsünü gere gere Enerji Bakanı bundan sonra varalar kapanmayacak, öyle şeyler söz konusu olmayacak falan dedikten bir sene sonra geldiğimiz nokta bu işte. Şimdi dönelim yeniden kar meselesine. Bunu şunun için dönüyoruz bu konuya. Çünkü biz burada İstanbul'da bu kar esaretini yaşarken İstanbul'da insanlar yine saatlerce hatta günlerce neredeyse yollarda, iş yerlerinde falan mahsur kalırken o sırada benzer bir kar yağışı Atina'da da gerçekleşiyor. Hemen yanı başımızda Yunanistan'da ve Atina'da da insanlar kar sebebiyle yollarda kalıyorlar. Yunanistan'ın başkenti Atina ve bölgedeki adaları vuruyor bu kar yağışı ve çevre yolu Atiki Odos'ta yüzlerce sürücü gece boyunca mahsur kalıyorlar. Bir gece mahsur kalıyorlar. Bu yol yine bir özel otoyol. İşte bu otoyolu işleten bir firma var. Ve burada kalanlar, bu mahsur kalanlara tazminat ödenmesine karar veriliyor. Yani bu otoyolu işleten şirket diyor ki mağdur olanlara, daha bu mağdur olanlar başvurmadan bu arada, yani hani herhangi bir tazminat falan istemeden 2000 euro ödeme yapılacağını duyuruyor. Araç başına 2000 euro ödeme yapılacağını açıklıyor işleten şirket, otoyolu işleten şirket. Sadece bu değil. Mesela Yunanistan'da yine kar sebebiyle trende mahsur kalan yolcular var. Onlara da biner euro tazminat ödenmesine karar veriliyor. Evet, Atina Selanik ve Selanik Atina seferlerini yapan iki trende yolcuların mahsur kalması üzerine saatlerce tren içerisinde aç susuz kalan yolcuların bazılarının fenalaştığı, bazılarının hastalandığı belirtiliyor. Bunun üzerine bu demir yolunu işleten şirketin yöneticileriyle Ulaştırma Bakanı görüşüyor. Yunanistan Ulaştırma Bakanı ve her yolcuya 1000 euro tazminat ödenmesini kararlaştırıyorlar. Bununla kalıyor mu? Bununla da kalmıyor. Atina'da yine bu yolda kalan insanların mağdur olduğu o otoyolu işleten şirketin CEO'su istifa ediyor falan. Şimdi bakın kaç gün geçti bu bizdeki Kuzey Marmara otoyolunu işleten şirketten bir açıklama geldi mi? Yani var mı bir açıklama, mesela o şirketin CEO'sunun çıkıp konuştuğunu gördünüz mü? Bir televizyonda, bir yerde, bir gazetede falan bir açıklama yaptılar mı? Özür dileriz, kusura bakmayın, bu kadar mağdur ettik sizi falan diye. Onu geçtim. Karayolları Genel Müdürü'nün bir açıklamasını gördünüz mü? Ulaştırma Bakanı çıkıp özür diledi mi, bir şey söyledi mi? Yok değil mi bizde öyle bir şey? Bırak böyle tazminatı mazminatı falan. Halbuki bizde zarar görmedi mi insanlar? Gördüler. İşte günlerce mahsur kalan insanlar var. Hastalanan insanlar var. İşlerinden olan insanlar var. İşleri aksayan insanlar, zarar eden insanlar var. Peki bizde neden böyle bir şey olmuyor? Kanuni olarak aslında olabiliyor. Otoyollarda mahsur kalanlar tazminat davası açabiliyorlarmış. Bununla ilgili mesela Tüketiciyi Koruma Derneği Üsküdar Şube Başkanı Avukat Onur Cingil demiş ki bu alanlarda geçiş ücretleri hem çok yüksek hem de buralarda devletin işleten şirketler lehine belli garantileri mevcut. Ayrıca buralarda çifte ücretlendirme, fahiş ödemeler çekme gibi birçok olay yaşanıyor. Yani bir nevi bu otoyolda otoyolu işleten şirket kendi hukukunu uyguluyor. Ama burada insanların kalması şirketin sorumluluğunda, dolayısıyla şirketten tazminat talep edilebilir. Maddi ve manevi tazminat istenebilir. Yani bu otoyol gişelerinden itibaren geçtikten sonra o alanda kaldıysanız eğer, ki bu aynı şey TEM otoyolu, yani Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyol içinde geçerli. Orada kaldığınız için maddi manevi tazminat talebinde bulunabiliyormuşsunuz. Bulunabilirsiniz deniyor. Bak Yunanistan'da dava açılmıyor. Dava açılmadan diyorlar ki biz kalan her araca 2000 euro ya da işte trende mahsur kalan her yolcuya 1000 euro tazminat ödeyeceğiz. Şimdi mesela Türk Hava Yolları yolcuları var. Türk Hava Yolları yolcuları uçakların içinde 8 saat 9 saat mahsur kaldılar. Havalimanında mahsur kalanlar var. Mesela onlara bir tazminat ödendi mi ya da ödenecek mi? Bu konuyla ilgili bir açıklama var mı? O da yok. Aşkına doyamadım, onu bulup kaçmak ister. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın istifa ettiği haberi var sadece, ama o da bu konuyla alakalı mı bilmiyorum. Bu Kazakistan olayıyla ilgili deniyor. Bir de Türk Hava Yolları satılıyor diyorlar. Bilmiyorum artık ne kadar doğru. Onu da görürüz önümüzdeki günlerde. O varlık fonunda biliyorsunuz gitti gider. Para da lazım, gaz alacağız. Şimdi şu tazminat meselesiyle ilgili konuşalım istiyoruz. Mesela bu kar yağışı sebebiyle işte bu yollarda mahsur kalanlar, ya da doğal gaz kesintisi sebebiyle, elektrik kesintisi sebebiyle zarar görenler, normal koşullarda, normal bir ülkede, hukukun tıkır tıkır işlediği bir ülkede bu durum sebebiyle gidip bir tazminat davası açıp zararınızın tazmin edilmesini istemelisiniz değil mi? İsteyebilirsiniz ve bu gerçekleşir. O bütün bunlar normal bir ülkede oluyor. Bizde öyle bir şey olmayacağını hepimiz biliyoruz. Hepimiz böyle saatlerce kaldık. Kimse bize senin bir zararın oldu mu diye sormadı bugüne kadar de. Velev ki soruyorlar. Ve siz de böyle bir tazminat istiyorsunuz. Neden dolayı istiyorsunuz? Hangi konuyla ilgili tazminat istersiniz diye biz de bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. Madem hemen yanı başımızda Yunanistan'da, Atina'da böyle bir şey oluyor. Ne bileyim, belki onun etkisi burada hissedilir. Hani bizde de bak Atina'da böyle bir şey yapıyorlarmış, Yunanistan'da yapıyorlar, biz yapmazsak ayıp olur falan diye gaza gelen birileri olur. Öyle ya, şimdi o otoyola giren belli, çıkan belli. Giren araçlar belli. O araçları, yani o otoyollarda giren ve çıkamayan, orada mahsur kalan araçları tespit etmek de son derece kolay. Teknik olarak bulabilirsin de aynı zamanda. Aynı şey Antep için de geçerli mesela. Gaziantep'te kalan araçlar, otoyolla mahsur kalan araçlar, 24 saatten daha uzun süre mahsur kalan araçlar, onları tespit etmek de kolay. Belki tespit ederler, bir tazminat öderler. İşte o nedenle bu sabahın konusu tazminat istiyorum olsun. Bakalım kimler neden dolayı tazminat istiyorlar? Buyurun. Verirler vermezler. Vermezler. Ama olsun, yazmaktan bir zarar gelmez. Sosyal medya üzerinden yazabilirsiniz mesajlarınızı. Twitter'da tazminat istiyorum konu başlığımız, tabelamız, hashtagimiz bu. Buradan yazıp gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0532 172 52 32 0532 172 kafa. Buradan da yazabilirsiniz mesajlarınızı. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdağ'da. Perşembe gününün sabahındayız. 8'i 4 dakika geçiyor saat. İstanbul'da hava daha aydınlanmış değil tam olarak hala. Buz gibi bir hava ve genel olarak bir buzlanma durumu da söz konusu. Kocaeli Hereke tarafında bu arada kar yağışı olduğu konusunda bilgi var. Hem de epey yoğun bir kar yağışı var. O bölgede olanlar, o yollarda olanlar aman dikkat. Kocaeli tarafında, Bursa tarafında aralıkla kar yağışı geçişleri hala devam ediyor. Tazminat istiyorum. Bu sabahın konusunun başlığı. Neden tazminat istiyoruz? Hemen yanı başımızda. Yunanistan'da, Atina'da benzer bir kar yağışı oluyor. Oradaki bir otoyol yine bir özel şirket tarafından işletiliyor. O otoyol kapanıyor. İnsanlar 12 saat boyunca mahsur kalıyorlar. Otoyoldaki her bir araca 2000 euro tazminat ödeneceği açıklanıyor. Atina Selanik treni yolda kalıyor. Trende mahsur kalan yolcuların her birine 1000 euro tazminat vereceği açıklanıyor. Bu yolda kalanlar dava falan açmıyorlar. Hemen kendiliğinden böyle bir karar alınıyor. Hal böyle olunca acaba bizde bir tazminat isteği olur mu? Siz mesela neyle ilgili tazminat istersiniz diye soruyoruz dinleyicilerimize. Hani ödeneceğinden değil de. Hatta bırak tazminat ödemeyi, mesela bu Kuzey Marmara Otoyolu'nda mahsur kalanlar, şimdi normalde onların tazminat alması lazım değil mi? Bırak tazminat almayı, o yolun kapalı olduğu günler, saatler için bile biz para ödüyoruz üstüne. Garanti geçiş var biliyorsun orada. Değil tazminatı, biz üstüne para ödüyoruz. Ama olsun, yine de soruyoruz. Bizden almasınlar yeter diyor bir dinleyicimiz. İşte bizden alacaklar o kesin zaten, onun hiç öyle bir umut yok yani. Garanti geçiş ücreti olsun, ne bileyim ben, vergisi olsun, zam mı olsun, onu zaten vereceğiz de. Biz bir hayal kuruyoruz ya, de ki tazminat ödenecek. Neyle ilgili tazminat istersiniz? Hangi konuda tazminat ödenmesini istiyorsunuz? Onu soruyorum. Abi yok ne tazminatı, donmayalım diye açık bıraktığımız kontağın yaktığı benzini versinler yeter diyor mesela bir dinleyici. Bak kimsenin umudu yok ha. Ya arkadaş hayal kurun diyorum, hayal. Tazminat vereceklerinden değil, biliyorum vermeyeceklerini. Hiç öyle bir utanma, sıkılma falan, bir verelim mahcup olduk falan, öyle bir durum yok, onu biliyorum zaten. Bak mesela en basitinden, o yolda kaldığın süre boyunca yaktığın yakıt var senin ya. Mahsur kaldın ve donmamak için arabanı çalıştırmak zorundasın. Mesela orada harcadığın yakıtın parasını en azından tazmin etmeliler değil mi? Hani gördüğün maddi manevi zarar, onları bir kenara bıraktım ben. Mesela bunu vermeliler. Ben sana söyleyeyim, ben geçtim onu. Şimdi o Kuzey Marmara Otoyolu'nda mahsur kalanlar var ya. Şimdi yol açıldı, temizlendi. Sen hareket ettin aracınla. Gişeden çıktığında parasını aldılar değil mi? Yani üste o parayı da ödedin yani. De ki ödemedin. De ki sana öyle bir kıyak yaptılar. Fark etmez, biz garanti geçişi ödüyoruz zaten. İzmir'den Emre, kaybolmuş çocukluğumun tazminatını istiyorum diyor. Bana kaybolan yıllarımı versinler. Kaybolan yıllarımın tazminatını istiyorum diyen çok var. Sağlık personeliyim, tazminat istiyorum. Niye diye sormayın, çok uzar diyor Doktor Özdal. Kendi işini layıkıyla yerine getirmiş gibi bir belediyenin tuzuyla uğraşan Enerji Bakanlığı'ndan tazminat istiyorum diyor Kayseri'den Sait. Şimdi çalışmayan işletmelerden, fabrikalardan, üretim tesislerinden mesajlar geliyor. Onlar bu üretim kaybının tazminatını istiyorlar da. 7 sene önce emekli olmam gerekirken geçen ay emekli oldum. 7 sene birikmiş emekli maaşlarımı tazminat olarak istiyorum. Özel adam ol kal kalbimde. İki sene önce Üsküp'te, Makedonya'da yoldaki çukur sebebiyle arabanın ön lastiği patladı. Arabayı kullanan kişi yolu ve arabanın fotoğrafını çekti, dilekçesini yazıp şikayetini bildirdi. Üç gün sonra masrafının belirlenmesi için bilirkişi atandığı bilgisi geldi. İnsan ister istemez birazcık kıskanıyor. Demek ki o tarafa doğru gittikçe... Bak mesela işte Yunanistan'a geçiyorsun, Yunanistan'da böyle yolda kalanlara tazminat veriyorlar. Makedonya'ya geçiyorsun, Makedonya'da yoldaki çukur sebebiyle lastik patlıyor, masrafını karşılıyorlar falan. Ne oluyor o tarafta öyle? Tuhaf bir şeyler oluyor yani. Mezuniyetimden sonra bir sene boyunca iş arayıp zar zor bulan ben, torpille işe girenlerden ve onları işe alanlardan tazminat istiyorum. Liyakat meselesinden bahsediyorsunuz. Ben size liyakat meselesiyle ilgili bir haber vereyim mi bugün mesela? Şöyle güzel bir haber var. Hani bir Türkiye Uzay Ajansı var. Hatırlıyor musunuz Türkiye Uzay Ajansı'nı? Hani 2022 yatırım planında 20 bin lira bütçe ayrılan... Yani yatırım olarak 20 bin lira ayrılmıştı Türkiye Uzay Ajansı'na. Hani Ay'a sert iniş mi yapacaktık? Yumuşak iniş mi? Sertti galiba değil mi? Evet. Ay'a sert iniş yapacaktık. Heh. O Türkiye Uzay Ajansı ile ilgili bir haber var. Türkiye Uzay Ajansı'na sebzeci müşavir. Sebzeci müşavir? Türkiye Uzay Ajansı'na yapılan atama bu kadarı da olmaz dedirtti. 2023'te Ay'a sert iniş görevi verilen ajansa 2 yıllık sebze üretim tekniği bölümü mezunu AKP'li İlyas Haliloğlu'nun atandığı ortaya çıktı. Sebze üretim tekniği bölümü mezunu Türkiye Uzay Ajansı'ndan başlamış. Depremin artçı sarsıntılarını Erdoğan'a teşekkür edilmemesine bağlayan Haliloğlu, kendisinin bu konuyla ilgili böyle bir açıklaması olmuş. Kuruma başkanlık müşaviri olarak yerleştirilmiş. Nasıl haber? Bir günden Mustafa Bildirici'nin haberi. Ay'a sert iniş yaptıktan sonra marul ekeceğiz herhalde. Sebze yetiştirme bölümü mezunu Türkiye Uzay Ajansı'na alındığına göre herhalde bir niyet vardır yani. Muhtemelen bunun içindir. Yedi kule marulu eksinler. Orada devam ettirelim hiç olmazsa.
Dokuz doldurdum yalanlarınızdan. On numara olaylar. On numara olaylar. Bir ben miyim oynamayan bu düğünde? Çok acayip.
Finlandiya vatandaşıyla ülkemiz vatandaşı arasında bir yıllık manevi yıpranma farkı hesaplanıp ülkemiz vatandaşının bildireceği IBAN'a yasal faiziyle manevi tazminat istiyorum diyor bir dinleyicimiz. Finlandiya ile karşılaştıracağız da büyük tazminat çıkar, olmaz o.
On numara olaylar, çok acayip durumlar.
Buyurun, belediyeye sınavla torpilsiz hakkımla girdim. Sınavsız torpille memur olup üstüne terfi alanlardan benim gibi haksızlığa uğrayanlar ve yüksek puan aldığı halde mülakatta elenenler adına bütün sorumlular ve hakkımızı yiyenlerden tazminat istiyorum diyor bir dinleyicimiz.
Aşkın biberi tuzu, sen de biraz naz ediyorsun ama.
Herkes de aynı fikir ya. Abi bırak diyor, tazminatı üstüne para isterler, yolu kapattınız, havalimanında konakladınız diye diyor ya.
Sanki gözlerin kal der gibi.
Var mı mesela bu arada bizi dinleyenler arasında bu Türk Hava Yolları'nın uçaklarında 8 saat 9 saat uçağın içinde mahsur kalanlar? Mesela uçaktan indikten sonra ki havalimanına terminale alınmanız da epey bir maceralı olmuş biliyorum. Size Türk Hava Yolları tarafından bir tazminat ödendi mi? Teklif edildi mi? Bir bilgi verildi mi? Bir şey oldu mu?
Ama, senin bana gönlün var gibi. Yüzüme karşı git diyorsun ama sanki gözlerim kal der gibi. Yeter çektiğim insaf et gayrı.
Ben Ağrılıyım. Ağrı'ya her gidişimizde uçağımız Erzurum'a iniyor. Bunun için tazminat istiyorum diyor İzmir'den Mehmet göndermiş.
Zehrin şifası süt ile incir.
Çorlu tren faciasında olanlar ortada. Yolda kalana belki çay atılır, en fazla bu kadar olur.
Var gibi gibi yüzüme karşı git diyorsun ama sanki gözlerin kal der gibi gibi. Kimse sevemez benim gibi seni. 40 yılda bir gelir barış gibisi. Sen de biraz naz ediyorsun ama senin bana gönlün var gibi gibi.
Teknik sorunlar sebebiyle doğal gazımızı kesen İran'dan tazminat istiyorum.
Gözlerin kal der gibi gibi.
Zararımız 10 milyar dolar.
Yeter.
Şimdi sadece otomotiv sektöründeki zararın 1 milyar dolara yaklaştığını biliyoruz. Diğer sektörleri de düşünün ki bunlar önümüzdeki günlerde bizi çok daha fazla etkileyebilir. Şimdi Kuzey Marmara Otoyolu'nda kalanlardan falan bahsediyoruz ya, hani onlara mesela bir tazminat ödenecek mi diye soruyoruz. Bu Atina'daki yolla karşılaştırıyoruz, kıyaslıyoruz. O nedenle özellikle Kuzey Marmara Otoyolu diye söylüyorum. Yoksa mesela Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği yine ücretli olan otoyolda, yani TEM'de kalanlardan da aynı şekilde, kalanlara da aynı şekilde aslında bir tazminat ödenmesi gerekir. Kuzey Marmara Otoyolu'ndan şimdi gelen bilgiler var. Gebze ayrımından sonra yoğun kar yağışı var. Dikkatli gidilmeli, yolda yoğunluk da var diye bir uyarı gelmiş. Bilge göndermiş fotoğraflı. Yol yine böyle bembeyaz olmuş vaziyette. Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanıyorsanız Gebze'den sonra epey sıkıntı var. Kar yağışı var, haberiniz olsun. Sadece utanmalarını istiyorum, tazminat istiyorum, ne ola ki diyor Ahmet. Simit Mart'ta 5 lira olacak diye bir haber var bugün de. Evet, böyle giderse simitin fiyatı 5 liraya çıkacakmış. Ki olacağına bakın, oraya doğru gidiyor zaten, tahmin ediyorduk. Ben para falan istemiyorum, çok değil, bir hafta herkes sussun. Yüreğimiz çok yoruldu diyor Gonca. Bir sessizlik istiyoruz değil mi?
Ben çaresiz, sensiz ahlarda, ah günahlarda, sevgiye hasret feryatlarda.
Şuraya bak, konuya o kadar uzağız ki hayal bile kuramıyoruz tazminatla ilgili. Onu diyorum ya. Yani tamam, vermeyecekler, üste bizden para isterler, şöyle olur böyle olur. Tam onu diyorsunuz, anladım da. Velev ki verecekler. Bir zararınız tazmin edilecek mesela. Nedir, neyin tazminatını istiyorsunuz diye soruyorum işte. Önce maaşım 1000 dolar ediyordu. Şimdi 500 dolar ediyor. O 500 doları kim çaldıysa onun tazminatını istiyorum diyen var mesela. Ne tazminatı yahu? We need otel dediğimizde çevik kuvvet geldi. Biz tazminat isteyince tazminat olarak ancak çevik kuvvet gelebilir bize diye yazmış Engin ki... O da doğru. İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan yolcular bir ara böyle we need otel falan diye isyan ettiler. Orada böyle tezahürat falan yapmaya başladılar. Onun üzerine İstanbul Havalimanı'na çevik kuvvet gitti, biliyorsunuz. Çevik kuvvet vardı. Dolayısıyla turistlere Türkiye'yi biraz daha anlatmış olduk. Gitmeden önce en azından onlar da gördüler. Peki siz hangi konuda tazminat istiyorsunuz acaba diye soruyoruz. Bu sabah dinleyicilerimize bir ara verelim. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
Thank you. sebepsiz çekip gittin. Anlayamadım ki ben seni. Hata ben de biliyorum. Söyleyemedim ki hislerimi. Biliyorum artık geç ama haykırıyorum gerçeği. Ben sensiz kimsesiz, ben sensiz sevgisiz.
Kafa Radyo'da, Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la.
Sevgimizi harcarken hiç bana sordun mu? Of, aşkımızı ağlarken.
Tazminat istiyorum bu sabahın konusunun başlığı. Neden tazminat istiyoruz? Hemen yanı başımızda Yunanistan'da bizimle aynı günlerde yoğun kar yağışı ve otoyolda kalanlar, tıpkı bizde kalanlar olduğu gibi orada da otoyolda kalanlar olmuş. 12 saat mahsur kalanlara 2000 euro araç başına tazminat ödenecekmiş. Üstelik bu tazminat talep edilmemiş, yani böyle dava açılmamış falan. 2000 euro tazminat veriyorlar yolda kalanlara. Trende mahsur kalanlar olmuş. Yolcu başına 1000 euro da trenlerde mahsur kalanlara tazminat ödenecekmiş. Sizin var mı mağdur olduğunuz, zararım tazmin edilsin dediğiniz bir durum acaba diye biz de dinleyicilerimize soruyoruz.
Sebepsiz çekip gittin, anlayamadım ki ben seni. Hata ben de biliyorum, söyleyemedim ki hislerimi.
Abi herkes de aynı korku var ya. Tazminat değil de bizden para isterler mi diye. Herkes aynı şeyi söylüyor. Bize şimdi IBAN verirler, biz para ödemek zorunda kalırız. Yolu işgal ettik diye işgaliye öderiz. Tuzun parasını bizden almasınlar yeter.
Aşkımızı ağlarken bana sordun mu? Sevgimizi harcarken.
Bugünlerde Helsinki'deyim. Buradaki yaşamın sakin ve stressiz olduğunu gördükçe 20 yılda yaşadığım endişelerimin, korkularımın tazminatını istiyorum diyor Zuhal. İstersen Helsinki'deki yetkililere söyle, onlar muhtemelen bir tazminat öderler sana.
Hiç bana sordun mu oh, aşkımıza ağlarken bana sordun mu oh.
6 sene tıp fakültesi, 4 sene uzmanlık, 3 sene yan dal uzmanlığı. Şimdi çocuğumuza doğru düzgün bir eğitim sunabilmek için İsveç'e taşınmaya karar verdik. İsveççe öğreniyoruz. Gerçekten kaybolan yıllarımın tazminatını isterdim ama vermezler tabii ki. Ben en iyisi zamanında İskandinav topraklarına göç etmeyi düşünmemiş annemden babamdan isteyeyim tazminatı diyor Sema.
Nada nada preguntaste, te alejaste, me dejaste el corazón herido.
Nihat Bey, saat 6.30 Saraybosna'da ve hava aydınlanmak üzere burada. Bize bu saatte bu aydınlığı yaşatmayanlardan tazminat istiyorum diyor bir dinleyicimiz. Bak mesela bu var. İstanbul'da da hava aydınlanalı 10 dakika falan oldu. 10-13 dakika falan oldu işte. Daha yeni.
Sordun mu aşkımıza ağlarken, hiç bana sordun mu sevgimizi harcarken, bana sordun mu aşkımıza ağlarken.
Bir kamu kurumunda çalışıyorum. Kurumun elektriği kurum yöneticilerinin yasal prosedürleri yerine getirmemesi yüzünden kesildi. Biz çalışanlar evden çalışıyoruz, sorun yok ama kurumda kalan, üzerinde çiçeği olan, çiçeklerim dondu, bunun tazminatını istiyorum diyor mesela Fatma göndermiş. Hangi kamu kurumunun elektriği kesilmiş ya? Bakalım. Evet, şimdi bayağı ciddi tazminat talepleri var. Hatta bu tazminat taleplerini bayağı böyle sert ve argo cümlelerle isteyenler var. Bu arada argo demişken Hulki Aktunç'un bugün doğum günüymüş. Analım kendisini. Türkçe argo sözlüğü vardır Hulki Aktunç'un. Hiç edindiniz mi, okudunuz mu bilmiyorum. Müthiş bir kaynakçadır. Bugün kendisinin doğum günüymüş.
Evden sokağa çıkınca, trafikte bunalınca sen varsın.
Oğlu Ulu Aktunç hatırlatmış bize sağ olsun.
İş yerinde tatlı,
almış olalım kendisini.
Annemin dibinde sen varsın. Hangi taşı kaldırsam altından çıkıyorsun. Hangi yöne savrulsam peşimden geliyorsun.
6,5 senelik evliyiz. 5 senedir eşimle ayrı yerlerde yaşıyoruz. Çünkü Ankara'da dayım olmadığı için tayinim gerçekleşmiyor.
Filmin tam ortasında.
Hayatımdan çalınan senelerin tazminatını istiyorum.
Sen varsın, sen varsın, her yerde sen varsın, sen varsın.
Genel olarak talep 20 yıllık bir tazminat ödenmesi hususunda. Öyle çok mesaj geliyor. Yıpranma payı isteyenler de var.
İçip sarhoş olunca, sonra kusup bayılınca sen varsın.
Bence IBAN numarası verirler, bizden para alırlar diyenler var. Hereke'de yoğun kar yağışı, evet. Kuzey Marmara tarafında durum daha kötü. Tem'den gelen bir görüntü var. Tem'de de epey ciddi bir kar yağışı var. İstanbul-İzmit yolunda olanları uyaralım bir kez daha ki gün içinde bu kar yağışlarının devam edeceği yönünde meteorolojiden gelen bir bilgi var. Marmara'nın doğusunda özellikle bugün aralıklarla kar yağışı sürüyor. Kar yağışı devam ediyor. Havalar çok soğuk.
Sen varsın, sen varsın.
Sokakta yaşayan hayvanlar var, kuşlar var, kediler var, köpekler var. Umuyorum onlara siz de mama, yiyecek, su veriyorsunuzdur.
Sen varsın, sen varsın.
Geçtiğimiz hafta duyurmuştuk. Bu yıl 11.si gerçekleştiriliyor. Adore Mobilya tarafından Kedi Evim Adore'den sosyal sorumluluk projesi. Ne yapıyor Adore? Ankara merkezde 30 yıldır demonte mobilya üretimi yapıyor Adore Mobilya ve bütün yıl boyunca biriktirdiği hasarlı ve atıl malzemeleri kedi evleri üretiminde kullanıyor. Biriktirilen bu malzemeleri ticari olarak değerlendirmek yerine kedi evi üretiminde kullanıyor Adore Mobilya. Böyle demonte kedi evleri hazırlıyor ve hayvanseverler aracılığıyla sokak kedilerine soğuk kış aylarında barınak olması için dağıtıyor. Şimdi bu ay, yani Ocak ayında 3 kez İstanbul, Ankara ve İzmir'deki mağazalarından ücretsiz dağıtımını yapıyor. Bir de web sitesi üzerinden, adoremobilya.com üzerinden Ocak ayı boyunca her perşembe saat 10'da, yani bugün yine saat 10'da sadece kargo ve ambalaj ücreti olan 21 lira 50 kuruş karşılığında online olarak Türkiye'nin her yerine kedi evi dağıtımını gerçekleştiriyor. Yani bugün saat 10'da adoremobilya.com sitesine gireceksiniz sevgili dinleyiciler. Sadece kargo ve ambalaj ücreti olan 21 lira 50 kuruş ödeyeceksiniz. Size çok güzel bir kedi evi gönderecekler. Hatta gönderdikleri kedi evlerinin üzerinde Kafa Radyo sticker'ı da olacak. Biz her sene Adore Mobilya'nın bu gerçekten çok güzel, çok duyarlı davranışına Kafa Radyo olarak elimizden geldiğince destek veriyoruz. Onlar da sağ olsunlar Kafa Radyo sticker'ı yapıştırıyorlar. Dolayısıyla Kafa Radyo kedi evinde kalacak kediler. Nasıl? Saat 10'da giriyorsunuz siteye, adoremobilya.com'a. Saat 10'da açılıyor siparişler ve 10'dan itibaren sipariş verebiliyorsunuz. Nihat Bey, cebimizden bir kuruş çıkmadan yapılan yoldan bir de üstüne tazminat alırsak ayıp olmaz mı ya? Çıkmıyor değil mi? Bir kuruş. Yalan yok, bir kuruş çıkmıyor. Çıkınca sentle çıkıyor. Çünkü geçiş garantileri dolar üzerinden biliyorsun. Ama çıkınca EYT tazminatı isteyeceğim. 10 senedir EYT'liyim. 2 ay sonra emekliliğim geliyor. Şimdi yasa çıkacak diyorlar. Geriye doğru faiziyle 10 yıllık emekli maaşlarımı isteyeceğim diyor bir dinleyicimiz. Valla çıkacak deniyor ama o çıkacak olan şey böyle pat diye bütün EYT'lilerin emekli olması olmayacak bence. Belki o süreyi kısaltacaklar böyle bir 2 sene 3 sene öyle bir şey yapacaklar diye tahmin ediyorum ben ama göreceğiz. Kuşlar gibiyiz ayrı diyarlarda bize saadet. Ben prompter'dan tazminat istiyorum. Başımıza ne geldiyse o yüzden geldi. Evet, dün gece NTV'de yine bir prompter show vardı. O sırada sosyal medyada da Kılıçdaroğlu'nun şu 6 milyar lira ile ilgili bir haberi aktardığı bir yolsuzluk hikayesini anlattığı bir açıklaması vardı. Ama o 6 milyar lirayı biz burada radyoda konuşmuştuk, hatırlayacaksınız. Bu Bursa Yenişehir hızlı tren hattı, tren yolu ihalesi, o ihalede yapılanlar, ihalenin iptal edilmesi, sonra çok daha yükseğine o ihalenin üstelik vergisiz olarak o 5 müteahhitten birine verilmesi, onu biz buradan radyodan konuşmuştuk, hatırlıyor musunuz? Yani yeni bir yolsuzluk haberi değil, o bilenlerin bildiği bir yolsuzluk haberi ama tabii bilmeyen birçok insan da dün öğrenmiş oldu. Dün akşam alışveriş yaptım. Temizlik malzemesi, ayçiçek yağı, alkollü içecek olmadığı halde 1000 lira tuttu. Bu pahalılık için tazminat istiyorum. Mahmur, biraz da şirin olsun. Saçları samur, gözleri mahmur, biraz da şirin olsun. Çalınan üniversite KPSS sorularını alan ve bu sayede bir yerlerde olanlar tazminat alacak mı, verecek mi? Güzel soru. O sınavlara girenler ve bu soruları önceden alanlar yüzünden kazanamayanlar bence tazminat almalı. Tabii canım. Bu arada pandemi devam ediyor. Vaka sayılarında çok ciddi bir artış var. 70 bini gördü Türkiye ki aslında çok daha fazla olduğunu hepimiz biliyoruz. Hijyene, sosyal mesafeye dikkat etmek gerekiyor. Biz o nedenle dinleyicilerimize Opet'in akıllı filo yönetimi Otobil'i öneriyoruz. Aracınızdan hiç inmeden yakıt alabiliyorsunuz. Üstelik şirketinizde ister bir ister bin aracınız olsun Otobil sistemini kullanabiliyorsunuz. Böylelikle her aracın yakıtını biliyor. Ne zaman ne kadar akaryakıt gideri yaptınız bunların hepsini görebiliyorsunuz. Hepsini tek faturada topluyor, dijital ortamda raporluyor. Dolayısıyla şirket muhasebesi için de faydalı bir sistem Otobil sistemi. Hoş ben Opet'e gidince Otobil'le alıyorum yakıtı ama dayanamayıp mutlaka bir markete giriyorum. Kahveydi, divandan poğaçaydı falan. Hangi konularda acaba tazminat istiyoruz diye konuşuyoruz. Yunanistan'da, Atina'da kardan dolayı otoyolda kalanlara araç başına 2000 euro... Trende mahsur kalanlara yolcu başına 1000 euro tazminat ödeyecekmiş işleten şirketler. Siz neyle ilgili, hangi konuyla ilgili zararınızın tazmin edilmesini istiyorsunuz diye soruyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
Zincire vurulmuş bir mahkum gibi aşkının kölesi oldum ne çare. Bir ömre bedeldi adının bir harfi
hasretin düşürdü beni bu hale. Zincire vurulmuş bir mahkum gibi aşkının kölesi oldum ne çare. Bir ömre bedeldi adının bir harfi, hasretin düşürdü beni bu hale. Sensiz bir kuyu gibi karardı dünya. Sensiz hayat nedir ki, boş bir virane. Meyhaneler yetmiyor bu gece bana. Ben sana vuruldum mu deli divane. Sensiz bir kuyu gibi karardı dünya. Sensiz hayat nedir ki, boş bir virane. Meyhaneler yetmiyor bu gece bana. Ben sana vuruldum mu deli divane.
Kafa Radyo'da, Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. Perşembe gününün sabahındayız. İzmit, Kocaeli, Hereke, Bursa taraflarında kar yağışı var.
Aşkınla tutuştum, yandım.
Hatta Kuzey Marmara Otoyolu'nda epey de etkilemiş görünüyor, hatırlatalım.
Saçının bir teli.
O istikamete gidecek olanlara, o bölgelerde kar yağışı var, bilginiz olsun.
Çöllerde dolaşan.
İstanbul'da dinleyenlere ya da cumartesi günü İstanbul'da olacak olanlara da bir kez daha hatırlatalım. Cumartesi gecesi İstanbul'da Beyoğlu'nda 90'lar kafası yapıyoruz. Beyoğlu'nda Pinch Pub'da. Ki eskiden Fitaş sinemasının olduğu yerde Pinch Pub, Fitaş pasajında. İstiklal Caddesi'ni bilenler hatırlayacaklar Fitaş'ı.
Sensiz hayat nedir?
İşte orada cumartesi gecesi bir 90'lar kafası yapıyoruz, haberiniz olsun. Biletleri BiletX'ten temin edebiliyorsunuz ya da kapıda alabilirsiniz. Birazdan Kripto Odası başlayacak. Güçlü Mete'ye Türkiye'nin gündemini, dünyanın gündemini, son gelişmeleri aktaracak sizlere. Akşam yeniden bu mikrofondayım ben. Tekrar görüşünceye dek sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.